Ayrım 30, Grizu 1, Muzaffer Oruçoğlu. Sayfa 393. Söğüt yaprağını andıran şaşırtıcı yüz. Bu zalim dünyada insanı yana yana ağlayan kadının dışında hiçbir şey yumuşatmaz. Bayram tüfeğini omuzundan indirip eline aldı. Çam ağaçlarının altında durdu. Aç bir kurt gibi eve baktı. Bacasından dumanı dik çıkan uğurlu bir ev diye mırıldandı. Çarıkları donmuş, ayaklarını sıkarak yürüyüşüne engeller hale gelmişti. Ahıra mı yoksa eve mi girmesi konusunda kararsızdı. İçeride köpek olabileceğini akıl ederek ahırdan vazgeçti. Evin arkasından dolandı. Taş duvarın üzerinden bahçeye atladı. Bahçedeki toz, kar, ay ışığı altında bayramı olduğu gibi ele veriyordu. Duvara yaklaştı, kulağını pencereye verdi. Bir yerlerden taze gübre kokusu geldi. Ne bir ses, ne bir seda. Göğün altında diğer evlerden kopmuş, yalnızlaşmış, yolları gözdeye gözdeye, pencereleri küçülmüş yoksul bir ev. Köşeyi döndü, çiğnene çiğnene buzlanan ve ay ışığında cam gibi parlayan zemini geçerek kapının önüne geldi. Bir daha kulak verdi içeriye, ses seda yoktu. Kapıyı çaldı sertçe, soluksuz dinledi. Bir daha çaldı. "Kim o?" Titrek bir kadının sesiydi bu. "Aç," diye emretti Bayram. "Ben Kastamonu Zaptiye Bölüğü Başçavuşu Cevat. Köyün bütün evlerinde arama yaptırdım. Senin evinde de yaptıracağım."
"Ben yalnız bir kadınım. Evde iki çocuğumdan başka kimse yok."
"Kanun namına sana aç dedim. Açmazsan zaptiyeyi emir verir kırdırırım bu kapıyı. Korkma, bizden sana bir zarar gelmez."
Biraz bekledi kadın, sonra açtı. Tek gözlü tüfekli bir adamla karşılaşınca eşkıya baskınına uğradığını sandı. İrkildi ve korkulu sesler çıkararak bir adım geriledi. Bayram hemen evi yoklamaya koyuldu, yandaki odaya baktı. Bir şey göremedi karanlıkta. Cabbar'ın yarın gece geleceğini bildiği için kendini güvenlikte hissediyordu. Ateşin kenarında uyuyan iki çocuğa baktı.
"Korkma bacı, benden sana zarar gelmez. Kapıyı sürgüle, gel buraya."
Odayı ocak yerinde yanan çam kütüklerinin alevi aydınlatıyordu.
"Kandilin yok mu?"
"Yok," dedi kadın çaresiz cılız bir sesle. Bayram hemen ocağın kenarına oturdu. Buzlanmış çarıklarını çıkardı, ellerini ve ayaklarını ateşe tuttu.
"Ayakların donmuşsa ateşe yaklaştırma."
Denileni dikkate alarak ateşten çekti ayaklarını. Kadın uyuyan çocuklarını teker teker kucaklayıp yan odaya götürdü. Kafayı eşkıyanın kucağındaki tüfeğe ve kör gözüne takmıştı. Kendi ürkekliği tarafından kovalanan bir çift yabani ve kocaman gözün dışında her şeyini yitirmiş yoksul bir kadın görünümündeydi.
"Gel şurada otur, şimdi beni iyi dinle."
Bayram başını ikinci kez kaldırıp minnacık çıplak ayaklarının üzerinde dimdik duran hurma tenli kadınla göz göze geldi.
"Başımın ucunda dikilip durma, otur dinle beni."
Kadın güvensiz titrek adımlarla ateşe doğru yaklaştı. Bayram'ın bakışlarını kollayarak oturdu. Bayram kadının söğüt yaprağını andıran şaşırtıcı yüzünü hayranlıkla izledi. Alnını kapatan saçlarını, boncuklarını ve yüzük taşı gibi parlayan dolgun toparlak dudaklarını, bir zamanlar aklını kaçırırcasına bağlandığı, ah çekip kavuşamadığı Senem'inkine benzetti.
"Hiç korkma bacı, benden sana zarar gelmez. Ben Cabbar için geldim buraya. Gözümü kör eden, kolumu kıran düşmanım Cabbar için geldim. Daha geçenlerde arkadaşım Talib'i döve döve öldürttü. O adamın her hafta geceleyin bu eve geldiğini, bir gece kalıp gittiğini haber aldım."
"Kim söyledi, doğru değil."
Kadının saf ve mazlum bir tavırla inkar eğilimi içine girmesine üzüldü Bayram.
"İnkar etme bacı, ben her şeyi öğrendim. Cabbar cuma günü bir terslik çıkmazsa bu eve gelecek. Hiç inkara kalkışma. Bu senin için iyi olmaz. Benim Yavuz işim Cabbar'ladır, sen ne değil. Cabbar'la aranda ne geçmiş, ne geçmemiş, ne almış, ne vermişsin, bu benim işim değil. Benim işim Cabbar'ı senin evinde öldürmek de değil, yakalayıp götürmektir. Götürdükten sonra ne yaparım, ne yapmam onu ben bilirim."
Bayram'ın elde ettiği bilgiler ve kararlılığı karşısında inkarın bir işe yaramayacağına kâni oldu kadın. Sustu, dinleyip durumu anlama tavrı içine girdi.
"Şimdi bana söyle, Cabbar cuma günü ne vakit gelir, ne vakit gider? Neyle gelir? Belinde iki tabancası var, tüfeği var mı?"
Kadın söyleyip söylememekle kararsızdı. Bayram kadının kaçamak yollar aradığını ve kendisine hep sığındığı inkar kalesinden baktığını düşündü. Bak bacı, ben bu gece senin en küçük çocuğunu götüreceğim.
Yoo, olmaz diye inledi. Elini ayağını öpeyim, kulun kölen olayım, yapma. Çocuklarımı bu işe sokma, onların bir günahı yok.
Korkma, çocuklarının kılına zarar gelmez benden. Küçük çocuğunu alıp gideceğim. Sağlam bir eve, bir kadının yanına bırakacağım.
Niye, çocuğumun ne suçu var?
Kadının melül melül ağlayışı karşısında biraz bekledi bayram yüzündendi. Buna mecburum. Cuma günü gene bu evdeyim. Pusuya yatıp Cabbar'ı bekleyeceğim. Durumu Cabbar'a bildirirsen çocuğunu ölene kadar göremezsin. Teslim ettiğim kadın bakar. Onun çocuğu olur. Durumu Cabbar'a bildirmezsen çocuğunu geri getiririm. Cabbar'ı bu evden aldığımı da kimseye söylemem. Bana yardımcı ol.
Çocuğunu götürme, sana her türlü yardımı yapayım diye ayağına kapandı bayramın. Benden ne istersen iste ama çocuğumu isteme.
Ayağıma kapanma, kalk. Çocuğun için endişe etme. Ben senin çocuğuna senden daha iyi bakarım. Zaten bende cumaya kadar kalır. Ondan sonra getiririm. Şimdi ağlamayı kes. Otur karşımda, sorularıma cevap ver.
Kadının susmasını bekledi. İçten yana yana hakkını vererek ağlıyordu. Ablasını anımsadı bayram. Bu zalim dünyada insanı yana yana ağlayan kadının dışında hiçbir şeyin yumuşatamayacağını düşündü. Bir başka yol var mıydı? Cuma akşamı Zehra ile birlikte gelebilirdi. Zehra iki çocuğu alır ahıra geçer, kendisi de evin içinde pusuya yatabilirdi pekala. Peki kadın Cabbar'a bildirirse, Cabbar pusuya yatarsa?
Cabbar'da tüfek var mı?
Kadın ağlamasını sürdürüyordu, bilgi verecek durumda değildi.
Çocuğa saracağın bir yorgan getir, ayaklarına çorap geçir. Tuz kavur, bir torbanın içine koy. Torbayı çocuğun ayağına sar, çocuğu da sırtıma bağla. Hadi kalk, bekleme. Dediğimi yapmazsan çocuğu alır giderim, yolda üşür kötü olur.
Kadın ağlıyor, inliyor, yalvarıyor, yerinden kalkmıyordu. Bayram biraz daha bekledi. Açlığını söylemedi, su istedi. Kadın ağlaya ağlaya kalktı, bir tas su getirdi.
Sana istediğin her yardımı yaparım, yeter ki çocuğumu götürme. Cabbar'ın iki tabancası, bir de tüfeği var. Yayan gelmez, atla gelir. Cuma geceleri gelir, er sabahtan da yola çıkar gider. Her soruna cevap veririm, sana yardım ederim. Çocuğumu götürme.
Kadını saran acının etkisinden kurtulamıyordu bayram. Hayatında ilk kez bir kadın ona yalvarıyordu. Yalvaran kadına karşı direnmek nasıl da zordu. Cuma'dan bir gün önce Zehra ile gelse, cuma gecesine kadar evde tam bir kontrol kursa, pusudan kurtulabileceğini düşündü. Kadın durumu eğer Cabbar'a bildirmişse bir çatışma durumunda çocuklarının öleceğinden korkar, durumu Cabbar'a bildirdiğini gizlemez, hemen söylerdi. Ateşin kıyısında buğulanarak kuruyan çarığına, çorabına baktı.
Bak Tenzile dedi, benim adım Bayram, ben gariplere yardım ederim ama bana tuzak kurmak isteyenleri de affetmem. Cuma gecesi gene bu evdeyim. Cabbar'a haber verirsen sonun kötü olur. Çocukların ortada kalır.
Haber vermem. İtimat et bana.
Haber verirsen seni öldürür, evini de yakarım. Cabbar'a bildirirsen adamlarını alır gelir. Burada çatışma çıkar. Çocuklarının hayatını da tehlikeye atarsın. Ben cuma gecesi bir arkadaşımla beraber gelirim. O çocukları alır ahırda korur. Ben evde pusuya yatarım. Tereyağından kıl çeker gibi. Cabbar'ı alır giderim. Kimsenin de haberi olmaz. Anlaştık mı?
Tamam, anlaştık dedi Tenzile.
Cabbar'la olan ilişkilerini, adını, her şeyini iğneden ipliğe öğrenen, kör eşkıyanın pek öyle kötü bir adam olmadığını içinden geçirmeye başladı.
Çocuklarıma dokunma da ne yaparsan yap. Yoldan geldin, hiç sormadım açlığını. Kusuruma bakma, bir malay yapayım da için ısınsın.
Ses etmedi bayram, kadın kalktı, bir parça yağ attı tencerenin içine. Yağı ocağın üzerinde eritti. Bir avuç un attı, kavurdu. Üzerine iki tas su atıp karıştırdı. Bir parça mısır ekmeğiyle birlikte önüne koydu bayramın. Sildi süpürdü hepsini kör eşkıya. Çorabını çarığını giydi, tüfeğini eline alıp ayağa kalktı.
Baksana güvendim Tenzile, sakın bir hata yapayım deme. Ortalık kana keser.
Çocuklarıma dokunma, güven bana, kimseye bir şey bildirmem.
Mavi kara yazına çıktı. Geldiği yolu izleyerek ormana girdi. Yüzünü ustura gibi kesen ayaz ona çocuğu sırtlayıp çıkmamakla iyi ettiğini anımsattı. Cabbar'la hesaplaşma gününü kesinleştirmiş olmanın heyecanı ve sevinciyle gülümsüyordu. Kayarak dereye indi. Cabbar'ın adamlarından kurtulup atla kaçtığı yere çok yakın olduğunu fark etti. Esma'nın küskün yüzü canlandı aniden.
insanın garip bir yaratık olduğunu, birden çok güzele meyil ettiğini düşündü. Dik bir yamacı tırmanırken kopan bir çığa kapılıp aşağılara doğru yuvarlandı. Kalktı, korku ve endişeyle tüfeğini aradı. Aşağı indi, bulamadı. Çıldıracak gibi oldu. Kaydığı hattı izleyerek yukarılara tırmandı. Düştüğü yere geldi. Dal parçası sandığı bir karartıya doğru yürüdü. Eğildi. Sevinçle kaptı tüfeğini. Dere boyu hızlandı. Şafak sökmeden önce kulübeye geldi. Kapıya gerilen hasırı aralayıp sezdirmeden kaydı içeri. Sırtını ateşe vererek kalın yorganının altında tavşan uykusuna yatmıştı Zehra. Hışırtıyı duyunca eli hançerine vardı. Başını kaldırdı, ferahladı.
''Merak içinde bıraktın beni Bayram. Çok geciktin.
Oo, bu ne? Her tarafın buzlanmış. Soyun yorganın altına, gel çabuk.''
Tüfeğini indirdi. Keçeden yapılma paltosunu, çarığını, çorabını çıkardı. Yorganın altına girdi. Zehra'nın merak ve endişeden ısınmış anaç gövdesine gömüldü. Tatlı tatlı titredi ilken, giderek gevşedi sonra. İçinde büyüyen sevince ve mutluluğa kulak verdi. Buzdan, ayazdan uzak, kadın ateşiyle odun ateşi arasında ne güzel diye iç geçirdi. Grizu, attıkları her dayak mezarımıza asılmış bir kandildir.
Emin emmi sivriçini blokların arasındaki çatlağa soktu, tokmağıyla tokmakladı. Kanırdı, aşağı indirdi bloku. İşlenmeyen kömür damarlarını, terk edilen göçen, göçünce de taşa toprağa karışarak işlenmesi bir daha imkansız hale gelen ocakları düşündü. Durdu sağına, damar boyunca üst üste uzanarak kısa saplı meyel kazmalarıyla çalışan Cemal ile Ethem'e baktı. Sonra döndü, boş vagonu getiren Hurşit'e gülümsedi.
''Duydunuz mu?'' dedi Hurşit. ''Karabaşlardan Hamza var ya.''
''Ha, şu Devrekli Hamza, ocak şefi.'' dedi Dingil. ''Ne olmuş?''
Kazma keşlere demiş ki ocağa girmeyin, önünde bekleyin. Çavuş gelip sorarsa ödenmeyen yevmiyelerinizin ödenmesini isteyin. Onlar da Hamza'nın dediğini yapmışlar. Cabbar adamlarını toplamış gelmiş.
Vay be, işe bak hele diye kazmasını atıp oturdu Dingil.
Kazma keşleri önüne katmış, kör ocağa götürmüş.
Ya Hamza?
Hamza'ya dokunmamış.
Helal olsun Hamza'ya dedi Ethem, dişli adam.
Dişli adam görmesem inanacağım diye homurdandı Dingil.
Hamza önce kendi cebini, sonra Allah'ı düşünür. Karabaşlardan toplayıp getirdiği kazma keşler onun koyunlarıdır. Ocak sahibinden para torbasını alır, koyunlara yevmiyesini dağıtır. Her koyun başına kendi aslan payını almayı da ihmal etmez. Şimdi o kör ocakta kazma keşler ezilir, Hamza'ya bir şey olmaz. Haklı değil miyim Eminem mi?
Haklısın da Hamza olmasa onların durumları ne olur belli değil. Hamza belki ocak sahibine gider, onların bağışlanmasını ister. Hamza her birinden pay alır ama onlara da sözcülük eder, haklarını arar. Cebeli bizi buraya gönderdi, göndermesine de hakkımızı da hiç aramadı. Bir sefer geldi, gelmez olaydı. Katır tepmişe döndük. Cebeli doğru dürüst çobanlık yapsaydı cebine de bir şeyler girerdi. Boşuna dememişler, kösemeni usta olan sürünün çobanı zengin olur diye.
Dövülmekle kalmadık dedi Ethem. Aramızdan bir de ölü verdik.
Cebeli yevmiyelerinizden hiç pay aldı mı kendine dedi Dingil.
Kimseden ses çıkmadı. Sessizlik hoşuna gitti Dingil'in. Cebeli'nin adını duyunca dikkatini işten sessizliğe yöneltti Cemal. Cevap verme ihtiyacını duydu. Almadı diye mırıldandı. Bizim de bir koruyucumuz olsa, aramızda tutkunluk olsa iyi olur diye bastırdı Ethem. Geçenlerde Kurcu Pano'nun ocağında bir çay cumalı kazma keş, bey cumalı bir başka kazma keşi dövdü. Ne oldu? İş çıkışında bütün bey cumalılar toplandı, çay cumalılara iyi bir dayak attılar.
İyi bak yemişler diye bağırdı Dingil. Erkeklerse çavuşlara kafa tutsunlar. Biz nasıl kafa tuttuk? Ezdiler. Essinler, önemli değil. Attıkları her dayak mezarımıza asılmış bir kandildir. Onlara Mekkari beygiri olmadığımızı gösterdik ya.
Dingil bu hususta haklıdır dedi töhmürüklü. Atmaca'nın sungura meydan okumasıyla bizimki biraz da ne yazık ki bedel biraz ağır oldu.
Devrekli Bayram burada öttü öttü, bir gözünü bir kolunu verdikten sonra dağa sığındı diye başladı Dingil yeniden. Bağa inemez hale geldi korkusundan. Onun ev basıp tüfek aldığı da yalandır.
Doğrudur diyecekti Cemal. Zehra'nın durumundan dolayı vazgeçti.
Yiğit adam tüfeğiyle iner ocaklara, yiğitliğini gösterir diye sürdürdü Dingil. Mihneti kendine zevk eder, gözünün kolunun hesabını sorar. Elinde tüfek varmış, olsun neye yarar? Çeşmenin gözünden iç suyunu gez sayıp sayıp, korkağın elindeki tüfek de korkaktır. İlk başlarda ben de yanıldım. Sandım ki gelir yaramıza işer, bir işe yarar. Aslında kimseden medet beklememek lazım. En doğrusu herkesin kendi ununu kendisinin öğütmesidir. Haklı değil miyim Emin emmi?
Emin emmiden ses çıkmayınca oyuğundan kaykılıp şöyle bir baktı. İhtiyarın karanlıkta sırt üstü yattığını gördü. Kazmasını bırakıp yanına gitti.
Bir şey mi oldu Emin emmi?
Kafalar töhmürüklünün olduğu noktaya çevrildi. Dingil eğildi, yakından yüzüne baktı. Eliyle kafasını hafiften kaldırdı.
Ne oldu Emin emmi, neyin var?
Hurşit, Tapbasan ve kazmacılar Emin'in başında kümelendiler.
Bayılmış dedi Salman, yardım edin de şuraya kaldıralım.
Emin'i kaldırıp kömür vagonunun yanına getirdiler. Tam o sırada kafese baktı Hurşit, kanarya hareketsizdi. Yaklaştı, yaklaşmasıyla da kanarya ölmüş diye bağırması bir oldu. Emin'i alarak ocağı toplu halde terk ettiler. Çıkışta Çerkez Celal'le karşılaştılar. Madencilere dik dik kesen Çerkez, fesatçıların yine bir şeyler karıştırdıklarını, Karabaşlar köyünden olan kazmacıların kör ocağı alınıp dövüldüklerini duyduklarını, onlara destek vermek gayesiyle iş bıraktıklarını sandı.
''Bu ne hal yahu, delirdiniz mi?''
''Ocakta kör nefes var.'' dedi Dingil kafesi uzatarak. ''Kanarya öldü.''
Hileyi sezmiş, hepsini suçüstü yakalamışçasına önce kafesteki ölü kanaryaya, sonra da karla kömür tozu karışımından oluşan buzlu zemin üzerindeki töhmürüklüye baktı. Bakışlarını kömür lekelerinin yer yer kapladığı, havasızlıktan ve korkudan sararmış benizlere çevirdi.
''Kanarya mı öldü yoksa siz mi öldürdünüz? Her şey şimdi belli olur. Gelin benimle, saman altında yürüttüğünüz su başını bir taşa çarptı mı açığa çıkar.''
''Bizim su mu yürüttüğümüz yok?'' dedi Dingil. ''Gönderin İngiliz'i ölçsün bitsin. Kör nefes var mı yok mu söylesin size.''
''Asıl kör nefes sizin içinizdedir. Değil kanarya, dünyanın hiçbir kuşu yaşamaz sizin içinizde. Hele senin Dingil, hele senin.''
Maden idaresine doğru giderlerken Ethem'le Salman'ın taşıdığı Emin emmi göz kapaklarını aralayıp gökyüzüne baktı. Yere bırakıldığında sırtını usulca kaldırıp oturdu. Kazmacıların yer üstüne kendisi için çıktıklarını sandı. Çerkez içeri girince ''Gene başımıza bela aldık.'' dedi Ethem.
''Ters cevaplar vermeyin, bu sefer bir şey olmaz.'' diye çenesini kaşıdı Tapbasan.
İçeriden Cabbar, İlyas ve Arnavut Bekir çıktı.
''Gene mi siz?'' diye gürledi Cabbar. ''Horoz öldü, kervan geçti, devran gene size mi kaldı? Kaç yıldır öğrenmediniz mi ocak zagonlarını?'' Kör nefes varsa ocak terk edilmez. Çalışma durdurulur. Ocak çavuşuna haber verilir. Siz topluca takım taklavatınızı almış, çavuşa sormadan ocaktan tüymüşsünüz. Bu sefer size dayak yok. 3 günlük yevmiyenizin kesildiğini bilin yeter. Celal git haber ver. Ocakta kör nefes olup olmadığını ölçsünler. Bu hatayı bir daha yaparsanız hepinizi tekrardan kör ocağa alırım. Derdinizi kanaryanın ölüsüne anlatırsınız o zaman.
Dingil cevap verip vermeme konusunda bocaladı. Dayaktan yeni çıktığı için iki işit bir söyle düsturunu dahi uygulamayı göze alamadı. Çerkez Grizu uzmanı Hristo'yu aradı bulamadı. Hristo'nun yanında yeni işe başlayan geveze Kozmidis'e rastladı. Ben anlamam demesine rağmen adamı kolundan çekip getirdi. Emin emmi ile konuşan Cabbar Kozmidis'i görünce kazmacılara ''Hadi kalkın'' diye buyurdu. ''Kozmidis'le beraber gidin. Bir daha da çavuşa haber vermeden ocağı terk etmeyin.'' 3 günlük yevmiyelerinin kesilmiş olmasına yanan kazmacılar yer altına girince Kozmidis'in bu işten anlamadığını anımsadılar.
''Hristo nerede yahu?'' diye söylendi Dingil. ''Bu herif anlamaz kör nefesten.''
''Kapa çeneni lan'' dedi Çerkez.
Ocağa girdiler. Kozmidis derin derin kokladı.
''Var bu koku her ocakta. Yok lüzum korkmaya.''
''Hristo nerede?'' dedi Dingil Çerkez'e bakarak.
''Lan bırak Hristo'yu. Suçunuz fahiş oldu işte. Kuşu siz öldürdünüz. Girin çalışın. Bu hafta size kuş yok. Kuş öldürmenin ne olduğunu anlarsınız.''
3 günlük yevmiyemizi kestiniz. Hiç değilse kuş getirin.'' dedi Emin emmi.
''İtiraz istemem. Geçin çalışın.'' diye kesip attı Çerkez Celal. ''Hadi Kozmidis çık buradan. Küfeciler siz de işinize bakın.''
Kendi başlarına kalan kazmacılar gazın derecesini anlamak için koklama yarışı içine girdiler. Ölümcül bir kuşkunun ağırlığı altındalardı. Tepeden tırnağa dikkat kesilmişlerdi. Kanaryayı öldüren kör nefes ocaktaydı. Kaç kazmacı çalışıyorsa kör nefesin o kadar parmağı vardı. Her parmağında her kazmacı için bir ecel gizliydi. Kör nefes nereye gizlenmişti? Herkesin ensesinde miydi yoksa?
''Bizi Azrail'in ocağına tıktılar.'' diye mırıldandı Dingil.
Eğer bir yere kör nefes çöreklenmişse benim öksürüğüm kesilir orada dedi Emine Embi. Eğer terleme bayılma varsa bende bilin ki kör nefes ölüm sınırındadır.
Öksürüğünün kesildiği doğrudur dedi Salman. Bayıldığın da doğrudur. Terleme durumun nasıl?
Cevabını beklemeden alnına dokundu parmaklarının ucuyla. Terlemişsin Emine Embi.
Terlemiş mi?
Çok terlemiş mi? Panik havasıyla Töhbürüklü'nün alnına dokundular. Cemal hayatında hiç bu denli korkmamıştı. Parmağının ucuyla kendi alnına dokundu.
Ben de terlemişim dedi.
Benim alnım değil de sırtım terledi diye mırıldandı Dingil.
Ben şimdiye kadar hiç terlememiştim, şimdi terledim dedi Ethem.
Karanlıkta birbirlerinin gözlerine bakıyorlardı. Hiçbirinin aklına dışarı çıkmak gelmiyordu. Hızır Nebi ile Hızır İlyas'ın aynı adam olup olmadığını düşünüyordu Emin Emmi. Kafası ağırlaşmış, çalışma şevkini yitirmişti.
Ben gene kırkların engür şarabına döndüm yarenler. Mübarek bir nur içinde üryan büryanım, sesimden korkmayın.
Emin Emmi'nin sesi başta olmak üzere kör nefesin her yere sızdığını sandı Dingil. Her şeyi göze alarak toplu halde ocağı terk etmek gerektiğini düşündü. Galeriden gelen boş vagona kulak verdi.
Çabbar'ın gelme durumu var, oturmayın dedi Tapbasan.
Herkes kazmasını alıp isteksizce çalışmaya başladı. Hurşit'le Tapbasan vagonu doldurdular. Giderlerken Dingil, gidin İlyas'a haber salın da buraya gelsin dedi. İşlerinde en insaflısı odur.
Cemal oğluna baktı. Nefes alamaz haldeler deyin yavrum dedi.
Ciğerlerini zorlayarak güç bela, Hristo'yu göndersinler, kör nefes var deyin diye mırıldandı Emin Emmi. Gördüğü insan manzarası karşısında korku ve endişeye kapıldı Hurşit. İnsan ölüm tehlikesini böyle sessiz, efendice, içtenliği ve özensizliğiyle mi karşılıyordu?
Hristo yoksa Asadorian'ı göndersinler dedi Ethem.
Siz de biraz çalışın, böyle yakalanmayın dedi Tapbasan vagonu iterken. Cemal ile Ethem çalışmaya başladılar. Uzun murcunu çatlağa daldıran Ethem kazmasının köküyle vurmaya koyuldu.
İşte ne olduysa o zaman oldu.
Ethem'in vuruşları korkunç bir patlama ve bağırtılarla noktalandı. Küfeciler daha yeryüzüne çıkmadan vagonu bırakıp patlamaya doğru koştular. Yanık et, saç ve bez kokusuyla yüklü bir toz ve gaz anaforu içinde kaldılar. Ocağın patlamayla birlikte çöktüğünü anlayıp dehşet içinde haber vermeye koştular. İlk gelenler çavuşlarla ustalar oldu. Dumanın çekilmesi için biraz beklemek gerektiğini söylediler. Bu arada Tapbasan'la Hurşit ikazlara kulak asmayıp çekilmekte olan dumana daldılar. Az sonra da öksüre tıksıra geri geldiler. Çerkez Celal ikisini de azarlayıp harman yerine gönderdi. Dumanın çekilmesiyle birlikte kurtarma ekipleri girdi. Ocak olduğu gibi çökmüştü. Kazmacılar tavandaki büyük kayanın toprak ve kömür yığınlarının altında kalmışlardı. Molozları kaldırmak için peş peşe 5 vagon getirdiler hemen. Tapbasan'la Hurşit de gelmişlerdi. Moloz yığınlarına ayakta kalan tek direğe bakıp ağlıyorlardı. Cabbar Estefan gelmeden moloz yığınının kaldırılmasını emretti ekiplere. Bu ara Berkeley kardeşlerin doğrudan emri altında çalışan iki İngiliz ustası geldi. Molozlar kaldırılırken dikkatli olunması gerektiğini söyleyip gittiler. Zorlu bir çalışmadan sonra akşama doğru molozların altından çıkarılan ilk kazmacı Emin Emmi oldu. Kafası ve göğsü fena halde ezilmiş, yanmış, tanınmayacak hale gelmişti. Tapbasan çekip çıkarırlarken şalvarı boydan boya parçalanan Töhbürüklü'yü sırtlayıp yer üstüne çıkardı. Emin'den sonra Dingil'i çıkardılar. Toz toprak içinde beliren her ölüyü babası sanıyordu Hurşit. Dingil'in bir bacağı kopmuş, kafası ve gövdesi yanmıştı. Onu ilkin Salman'a benzettiler. Hurşit Dingil'in parmağındaki bakır yüzüğe bakıp ağlarken, ''Salman değil'' dedi, ''bu Ali Emmi'dir, parmağındaki yüzükten bellidir.'' Dingil'i yüklü vagona molozların üzerine uzattılar. Çerkez Celal yaklaşıp yakından baktı yüzüne. Kafasının ve ağzının büyüklüğünden hareketle,
''Dingil'dir bu'' dedi, ''her halinden belli. Bu ocaklarda böyle büyük bir kelleye sahip bir tek adam bulamazsınız.''
Kellesi büyük olanların aklı da büyük olur dedi Hristo.
Bunda akıl yoktu dedi Çerkez Celal. Boş bir kelleye sahipti rahmetli.
Ölülerin arkasından konuşmayın diye uyardı İlyas.
Dingil'den sonra Ethem'i çıkardılar. Birkaç yanığın dışında Ethem'in sapasağlam olmasını hayretle karşıladılar. Yattığı yerden ölmemiş gibi bakıyordu.
ölüyü seyrederlerken Cabbar geldi.
Hiç sağ kurtulan yok mu?
Yok dedi Celal. Ethem'i izliyordu dikkatle. Bakışlarından rahatsız olmuş gibiydi. Bu herifin ölmemesi lazımdı ama ölmüş. Şunun gözlerini kapa Hurşit. Moloz yığınlarını, çöken tavanı, yarıya kadar moloza gömülmüş, ayakta kalan direği dikkatle izledi Cabbar. İlyas'la Çerkez'e yaklaştı, fısıldarcasına, ''Kuşun öldüğünü, kazma keşlerin bize geldiğini kimseye söylemeyin.'' dedi. Ethem'den sonra Salman'ı çıkardılar. Sağ eli bileğinden kopmuş, vücudu kavrulmuştu tepeden tırnağa.
''Garip bir durum.'' dedi Cabbar Salman'ı seyrederken. ''Ben ilk defa görüyorum kör nefesin el kopardığını, bu kadar zalim olduğunu.''
Bir yandan sessiz sessiz ağlayarak moloz kaldıran, bir yandan da başını çevirip Ethem'e bakan Hurşit, ''Zalim olan kör nefes değil, sensin, sen!'' diye bağırdı. Harıl harıl çalışan kurtarma ekibi durup Cabbar'a baktı. Cabbar ciddi ve efendi bir tavırla Hurşit'e yaklaştı.
''Seni burada döverdim ama bu göçüğün altında kalan babana şükret.'' dedi. ''Celal, bu delikanlıyı uzaklaştır buradan. Elimden bir kaza çıkmasın bu kaza yerinde.''
Celal'in işaretiyle ekipten bir kişi Hurşit'i uzaklaştırmak isteyince ''Bırak kolumu, ben gitmem.'' diye ağladı. ''Babamı çıkaracağım bu yıkıntının altından. Emin Emmi'yi çeke çeke çıkardınız. Her tarafı parçalandı. Babamı ben çıkaracağım, size bırakmam.''
''Atın bunu yer üstüne yahu.'' diye bağırdı Cabbar. ''Kurtarma çalışmalarına engel olmasın. Defedin terbiyesizi.''
İki kişi Hurşit'i bağırta bağırta alıp götürürlerken moloz boşaltmaktan gelen tap basan Şükrü ile karşılaştılar. Ağlamaktan gözleri şişen Şükrü vagonu durdurdu. ''Ne oluyor ya?'' diye diklendi. ''Babasını öldürdüğünüz sıra oğluna mı geldi? Bırakın oğlanı kendi haline, defolun gidin işinize.''
''Çekil önümüzden Şükrü, Cabbar'ın emridir.''
''Bırakın oğlanı dedim size. O Cabbar'ın emriyse bu da benim emrimdir.'' Şükrü'nün öfkeden şevşirileşen kızarmış gözlerine, titreyen alt çenesine bakınca korktular. 14 numaralı ocakta deliren ve Hüseyin Çavuş'u kazmayla kovalayan tumbacı Maksut'u anımsadılar.
''Bırak kolumu Şükrü, kurtaramazsın.''
''Yettiniz be, bırakın oğlanı.''
Galeride dekobil raylarının üzerinde bir boğuşmadır başladı. Hurşit'i çekerek getirenlerden biri Cabbar'a haber vermek için göçük yerine doğru koştu. Az sonra da tünelin öbür ucunda 4 kişiyle beraber Çerkez Celal göründü. Hurşit'le Tapbasan'ı derdest edip yer üstüne çıkardılar. Atların ve katırların konulduğu ahıra kapattılar. Göçüğün altından en son ertesi günün sabahı Cemal çıkarıldı. Yüzü ve saçları kavrulmuştu. Açık kalan ağzına toprak dolmuştu. Ölen kazmacılardan en çok Cemal'e acıdı Cabbar. Üzerinde yanmış parçalanmış elbiselerini, açılmış ellerini, çarıklı ve çarıksız ayağını seyrederken Zehra'yı ve Zehra gibi güzel bir kadına kavuşunca kan davası gütmekten vazgeçen Bayram'ı anımsadı.
''Bu zavallının ağzındaki toprağı çıkarın, çenesini iple kafasına bağlayın ki ağzı kapansın. Dürüst adamdı, çalışkandı, toprağı bol olsun. Allah ruhunu huzura kavuştursun. Yıkıntıyı tertemiz kaldırın. Ocağı en yakın zamanda işletmeye hazır hale getirin. Dülger Duran'ı çağırın. Payandalamaya başlasın.''
Ocağın kısa zamanda işletmeye hazır hale getirilmesinin mümkün olmadığı inancındaydı Hristo. Şiddetli baş ağrısından dolayı bu görüşünü savunacak durumda değildi. Paytak bir yürüyüşle uzaklaştı oradan. Hristo'nun gitmesinden az sonra da Estefan Efendi geldi. Selam vermeden el pençe duran insanların arasından geçip ocağın girişinde durdu. Ruhunu ve suratını yitirmiş gibiydi.
''Kaç defa ikaz ettim sizi. Ocakta biriken gazı izleyin, çoğalmasına izin vermeyin diye. Patlama kader değil ki, önlenir. İlim lambaların alevini tel örgü içine almış. Niye? İnsan adi sıcaklığı basınca anlamaz mı? Anlar. Patlayıcı gaz yukarıda tavanda birikir. Başınızı tavana yaklaştırdınız mı anlarsınız gazın encamını. Kafanızı kaldırıp da tavana asılı kanarya kafesine hiç mi bakmadınız? Yazıklar olsun size. Hepinizin ekmek kapısıdır bura. Beni zarara sokarsanız siz de aç kalırsınız. Bir patlamanın bir göçün bana neye mal olduğundan haberiniz var mı? Yok. En usta kazma keşlerimi kaybettirdiniz bana. Ben onları gittim üzülmezden getirdim. Bir usta kazma keş 10 acemi kazma keşe bedeldir. Cemali 10 kazma keşe değişmezdim ben. Yazıklar olsun size. Bu kapıdan yediğiniz ekmek gözünüze dizinize durmaz mı?''
Estefan vaazını bitirip direktiflerini verdikten sonra Cabbar'ı, İlyas'ı ve diğer çavuşları yanına alıp yer üstüne çıktı. Ahıra doğru yürüdü. Duvarın dibinde donmuş kar üzerinde yan yana bekleyen ölülerin başucuna dikildi.
Bunları burada fazla bekletmeyin. Amelinin morali bozulmasın. Bugün hemen gönderin köylerine. Üzerlerine yeni elbise giydirin. Kanlarını manlarını silin. Cebeli Bey'e yeni amele göndermesi için mektup yazacağım. Elvan'a gönderilen ölülerin yanına bir çavuş katın. Mektubu çavuş versin. Çavuş Elvan köyünden olmasın.
Estefan mektubu yazmak için idare binasına gitti. Çavuşlar hemen harekete geçtiler. Ölüleri soydular, kova kova su döküp yıkadılar. Depodan aldıkları elbiseleri, ayakkabıları ölülere giydirdiler. Katırları, çulları, kendirleri getirdiler. Cemal ile Emine bir yan yana yüzüstü bir katıra yüklediler. Üzerlerine bir çul parçası atıp kendirle iyice bağladılar. Diğerlerini de ayrı ayrı katırlara yüklediler.
Cemal, Emin, Salman, Elvan köyüne gönderilecek dedi Cabbar. Şükrü'yle o terbiyesiz oğlanı çıkarın gelsin. Her biri bir katırı yedekleyip götürsün.
Estefan Efendi'nin mektubunu beklememiz lazım dedi İlyas.
Katırları yedeklesin, idare binasının önünde beklesinler diye homurdandı Cabbar. Mektubu ölülerle beraber Elvan köyüne sen götür Celal.
Şükrü'yle Hurşit'in Elvan köylülerini kendisine karşı kışkırtmalarından korktu Çerkez. Bayramı düşündü birden. Tüfeğiyle dönüş yolu üzerinde pusuya yatan kör bayramı. Sustu, itiraz edemedi.
Bu etemle dingil hangi köydendir dedi Cabbar. Bunları kim götürecek?
Sırtlarındaki ölüleri taşımayı saygıyla kabullenen iki katıra çevrildi gözler.
Etem Keller köyündendir dedi Çerkez Celal. Kellerli Mecit var, tesviyeci Mecit. Çağırırım götürür. Dingil'in nereli olduğunu bilen yok. Bu ocaklarda çalışan herkes Dingil'i tanır. Gel gelelim ki hiç kimse de bilmez onun memleketini, soyunu, sopunu. Çingene olduğunu söyleyenler var.
Hırvat olduğunu, boşnak olduğunu söyleyenler de var dedi Arnavut Bekir.
O zaman Dingil'i katırdan indirin diye buyurdu Cabbar. Giydirdiğiniz elbiseleri de çıkarın. Götürün şuradaki kimsesizler çukuruna gömün.
Kendirleri çözüp katırdan indirdiler Dingil'i. Üzerinden yeni elbiseleri çıkardılar. O anda Fransız ustalardan birisi geldi. Başucuna dikildi Dingil'in. Yanıklara baktı dikkatle. Grizu diye mırıldandı. Oradakilerin içinde çınlamaya başladı bu efsunlu sözcük. Grizu. Ahırdan Tapbasan'la Hurşit'i çıkardılar. Mezar kaçkınlarını andırıyorlardı. Önce yüklenmiş katırlara sonra da çavuşlara baktılar hain hain. Hurşit çul altından sallanan ayaklara çevirdi dikkatini. Ayaklarından hemen tanıdı babasını. O anda ayaklara bakan delikanlının babasını tanıdığını hissetti Cabbar. Göz göze geldi. Delikanlının sustukça mahkemeleşen mahzun edasından etkilendi. Celal'in öksürüğü girdi araya. Çerkez öksürükten sonra burnunu kar üzerinde yarı çıplak yatan Dingil'in az ötesine sümkürdü.
''Evet arkadaşlar, bekleme zamanı değil.'' dedi.
Emin'le Cemal'i taşıyan katırı Hurşit'e, Salman'ı taşıyan katırı da yedeklemesi için Tapbasan'a verdi.
''Beni takip edin. Siz de Mecit'i çağırın. Etem'i ona teslim edin.''
İdare binasına doğru uzaklaşan katırların arkasından baka kaldı Cabbar. Çocukken kendisine dayak atan üvey babasının ve Filios ırmağından yararlanarak Yenice ormanlarından getirilen ağaçlarla gavata yani hamur ve su teknesi yapan marangozların nasihatlerini anımsadı. Kör kuyuda keşke bunları dövdürmeseydin diye iç geçirdi. Burası herkesin ekmek kapısı. İstanbul'dan gelen tüccarların, Rumeli'nden gelen Hırvatların, Boşnakların, Kayseri'den Konya'dan gelen taşçıların, boyacıların, marangozların, kunduracıların, terzilerin, fırıncıların ekmek kapısı.
Ya benim neyim?
Ekmek kapım mı? Ben buraya niçin geldim? Ben buraya dayak atmaya, kan dökmeye, adam öldürmeye mi geldim? Ocak çavuşlarını bu kadar zalim eden şey ne? Bırakalım bizi de zaptiyeyi bu kadar zalim eden şey ne?
Döndü Dingil'e baktı. Karın üzerinde yanmış, yamulmuş, yarı çıplak görünce ürperdi.
''Çıkardığınız elbiseleri giydirin buna.'' diye bağırdı. ''Çıplak bırakmayın. Götürün gömün hemen.''
30. ayrımın sonu. Sayfa 412.